Ayrım 19, Yaşam ve Yazgı, 2. Kitap, Vasili Grossman, sayfa 212, 30. Bölüm. Liz Eichmann'la gece görüştü. Eichmann 35 yaşındaydı. Eldivenleri, kasketi, çizmeleri, Alman silahlı kuvvetlerinin şiirselliğini, mağrurluğunu ve üstünlüğünü kendisinde simgeleştiren bu üç şey, Reichsführer, SS Himmler'in kullandıklarına benziyordu. Liz Eichmann'ları savaş öncesi yıllardan beri tanıyordu, hemşeriydiler. Liz Berlin Üniversitesi'nde okurken bir gazete, daha sonra bir felsefe dergisinde çalışırken arada sırada memleketine gider, lisedeki yaşıtları hakkında haberler alırdı. Bazıları toplumsal dalganın üzerine çıkmışlardı, sonra dalga gitmiş ve başarı da ortadan kaybolmuştu. O sırada şöhret ve maddi başarılar başkalarına gülümsüyordu. Genç Eichmann ise değişmez şekilde donuk ve tek düze bir yaşam sürüyordu. Verdun civarını vuran silahlar, doğmak üzere gibi görünen zafer, yenilgi ve enflasyon, Reichstag'da siyasi mücadele, resimde, tiyatroda, müzikte solcuların ve aşırı solcu akımların bir kasırga estirmesi, yeni modalar ve yeni modaların iflası, kısacası hiçbir şey Eichmann'ın tek düze günlük yaşamını değiştirmiyordu. Bir taşra firmasının acentesi olarak çalışıyordu. Aile içinde ve insanlara karşı davranışlarında gerektiği kadar iyi ve ilgisiz, kaba ve dikkatliydi. Yaşamındaki bütün büyük yollar konuşurken el kol hareketleri yapan, gürültülü, düşman bir kalabalık tarafından kesilmişti. Onu bir kenara iten parlak koyu renk gözlü, hızlı, girişken, ondan yana tepeden bakarak gülümseyen, becerikli ve deneyimli insanlar görüyordu her yerde. Liseyi bitirdikten sonra Berlin'de kalmayı başaramamıştı. Daire müdürleri ve başkent firmalarının sahipleri ona ne yazık ki boş yerlerinin olmadığını söylüyorlardı. Eichmann ise ya Polonyalı ya da İtalyan, hangi milletten olduğu belirsiz, işe yaramaz bir adamı onun yerine işe aldıklarını dolaylı yollardan öğreniyordu. Üniversiteye girmeyi denemiş ama orada hüküm süren adaletsizlik üniversiteye girmesine engel olmuştu. Sınav yapan öğretmenlerin onun açık renk gözlü dolgun yüzünü, kısacık açık renk saçlarını, kısa düz burnunu görünce neşelerinin kaçtığını fark ediyordu. Sanki onları uzun suratlara, koyu renk gözlere, kamburu çıkmış ve dar omuzlu dejenere tiplere çeken bir şey vardı. Taşraya gerisin geri fırlatılıp atılan bir tek o değildi. Pek çok insanın yazgısıydı bu. Berlin'de hüküm sürmekte olan insan soyuna toplumun bütün katlarında rastlanıyordu. Ancak bu soy en çok ulusal özelliklerini yitirmiş olan, Almanla İtalyan ve Almanla Polonyalı arasında bir ayrım yapmayan kozmopolit aydınlar arasında büyüyordu. Kendisiyle boy ölçüşmeye kalkan herkesi zekayla, kültürle, alaycı bir umursamazlıkla ezen bir soy, tuhaf bir ırktı bu. Kaynağını bu soydan alan, canlı ve saldırgan olmayan zihinsel gücün çaresiz şekilde hissedilmesi korkunç bir şeydi. Bu güç bu insanların garip zevklerinde, modayı izlemekle moda konusunda özensiz ve ilgisiz davranmayı birleştiren günlük yaşamlarında, tümüyle kentsel yaşam biçimleriyle kaynaşmış durumdaki hayvan sevgilerinde, sanatta ve günlük yaşamda kaba şeylere karşı aşırı istekle birleşen soyut düşünme yeteneklerinde ortaya çıkıyordu. Bu insanlar Alman boya kimyasını ve azot sentezini, gamma ışınlarıyla ilgili araştırmaları, nitelikli çelik üretimini geliştiriyorlardı. Yabancı bilim adamları ve sanatçılar, filozoflar ve mühendisler Almanya'ya onları görmeye geliyorlardı. Ama bu adamlar Alman'a herkesten az benziyorlar, bütün dünyayı dolaşıyorlardı. Arkadaşlık ilişkileri hiç Almanlarınki gibi değildi. Alman asıllı oldukları da belli değildi. Bırakın bir taşra firmasında çalışan adamın daha iyi yaşama koşulları elde etmesini bir yana, aç kalmadığına seviniyordu. İşte şimdi dünyada üç kişinin, Hitler, Himmler ve Kaltenbrunner'in bildiği belgeleri kasaya kilitleyip çalışma odasından çıkıyor, siyah büyük bir otomobil onu kapıda bekliyor. Nöbetçiler selam duruyorlar. Yaveri arabanın kapısını açıyor. Obersturmbannführer SS Eichmann gidiyor. Şoför kalkışta tam gaz veriyor ve kent polisinin hemen yeşil ışıkları yakıp saygıyla selama durduğu Gestapo'ya ait Hohr marka güçlü otomobil Berlin caddelerinde dolaştıktan sonra hızla otoyola çıkıyor. Yağmur, sis, işaretler, otoyolun düzgün virajları. Bahçelerin ortasındaki Smolevici'de sessiz sedasız evler, kaldırımlarda bile boy vermiş otlar. Berdiçev'in yoksul mahallesi Yatkın'ın sokaklarında toz içinde koşuşan, tüyleri mor ve kırmızı mürekkeple işaretlenmiş, ayakları sarı renkte kirli tavuklar. Kiev'de Podol bölgesindeki ve Vasilyevskaya caddesinde camları silinmemiş apartmanlarda milyonlarca çocuk botuyla, yaşlıların terlikleriyle aşınmış merdiven basamakları. Odessa'da bir avludaki çınar ağacı dimdik duruyor. Renkli çarşaflar, gömlekler ve donlar kuruyor. Mangalların üstündeki taslarda kızılcık reçelinin dumanı tütüyor. Henüz güneşi bir kez bile görmemiş esmer derili yeni doğmuş bebekler beşiklerde ciyak ciyak bağırıyor. Varşova'da kaburgaları çıkmış dar omuzlu, altı katlı bir evde terzi kadınlar, ciltçiler, özel ders veren öğretmenler, gece kulüplerinde çalışan şarkıcı kızlar, üniversite öğrencileri, saatçiler yaşıyor. Stalindorf'ta akşamları izbelerde ışık yanıyor. Rüzgar Perekop tarafından esiyor. Tuz, ılık, toz kokuyor. İnekler ağır kafalarını sallayarak böğürüyor. Budapeşte'de, Fastov'da, Viyana'da, Melitopol'da ve Amsterdam'da camları ayna gibi pırıl pırıl konaklarda, fabrika dumanı içindeki evlerde Yahudi ulusundan insanlar yaşıyordu. Kampı çevreleyen dikenli tel gaz odasının duvarları, tank savarların açtığı çukurların toprağı, yaşları ve meslekleri farklı, dilleri farklı, günlük yaşamlarındaki ve ruhsal yaşamlarındaki ilgi konuları farklı, fanatik, dindar, fanatik, dinsiz, işçi, serseri, hekim, tüccar, akıllı, aptal, idealist, iyi yürekli, aziz, hırsız milyonlarca insanı bir araya getirmişti. Bu insanların hepsini ölüm bekliyordu. Gestapo'nun horu sonbahar otoyollarında koşuyordu. 31. Bölüm. Gece buluştular. Eichmann daha yürürken çabuk çabuk sorular sorarak doğruca çalışma odasına geçti, koltuğuna oturdu.
Zamanım az, en geç yarın Varşova'da olmalıyım.
Kamp komutanının yanına gitmiş, inşaatın şefiyle de konuşmuştu.
''Fabrikalar nasıl çalışıyor? Şahsen Foss'un sizde uyandırdığı izlenimler nasıl? Sizce kimyagerler bu işin üstesinden gelebilecekler mi?''
diye çabuk çabuk soruyordu Eichmann. Büyük pembe tırnaklı, büyük beyaz parmaklar masanın üstündeki kağıtları alıp başka yere koyuyordu. Obersturmbannführer zaman zaman tükenmez kalemle notlar alıyordu. Lise göre Eichmann taş kalpli insanlarda bile gizli bir ürperti uyandıran bu işin özelliklerinin sanki farkında değildi. Lis son günlerde çok içki içmişti. Nefes darlığı artmıştı, geceleri de çarpıntısı oluyordu. Ama ona göre sağlık açısından alkolden gelecek zarar, sürekli içinde bulunduğu sinir gerginliğinin vereceği zarardan daha azdı. Nasyonal sosyalizme düşman ünlü kişiler üzerine yaptığı araştırmaya geri dönmeyi, sert ve karmaşık olsa da kanlı olmayan görevleri yerine getirmeyi hayal ediyordu. O zaman içki içmeyi bırakacak, günde en fazla 2-3 tane hafif sigara içecekti. İşte geçenlerde bir gece o yaşlı Rus Bolşevik'i yanına çağırmış, onunla bir parti politik satranç oynamıştı ve evine döndükten sonra uyku ilacı almadan uyumuş, sabah da saat 10'da uyanmıştı. Obersturmbannführer'e ve lise gaz odasının gece teftişinde küçük bir sürpriz yapıldı. İnşaatçılar odanın ortasına, üzerinde şarap ve mezeler olan küçük bir masa koymuşlardı. Reinecke, Eichmann'la Lis'i birer kadeh şarap içmeye davet etti. Eichmann bu güzel buluşa güldü ve şöyle dedi. ''Seve seve bir şeyler atıştırırım.'' Kasketini muhafızına verdi ve masanın başına oturdu. Büyük yüzü birden yemek yemeyi seven milyonlarca erkeğin masa örtüsü örtülü bir masaya oturduğunda yüzünün aldığı iyi yürekli, kaygılı ifadeye büründü. Reineke ayakta durarak şarap doldurdu ve herkes Eichmann'ın şerefe bir konuşma yapmasını bekleyerek kadehini eline aldı. Bu beton sessizliğinde, bu dolu kadehlerde öyle bir gerginlik vardı ki Liz kalbinin bu gerginliğe dayanamayacağını sandı. Alman ideali için yüksek sesle yapılacak bir konuşmanın gerilimi yumuşatması isteniyordu. Ancak gerginlik geçmiyor, tersine artıyordu. Obersturmbannführer ağzında bir sandviç çiğniyordu.
''Siz niye duruyorsunuz beyler?'' diye sordu Eichmann. ''Jambon harika!''
''Şerefe kadeh kaldırmanızı bekliyoruz.'' dedi Liz. Obersturmbannführer kadehini kaldırdı ve ''Bence kutlanmaya değecek bundan sonraki başarılara.'' dedi. Bir tek Eichmann hemen hemen hiç içki içmedi ama durmadan yedi. Eichmann sabah ardına kadar açık pencerenin önünde şortla jimnastik yapıyordu. Sisin içinde düzgün sıralar halinde kamp barakaları beliriyor, tren düdükleri duyuluyordu. Liz Eichmann'ı kıskanmıyordu. Liz'in yüksek görevleri olmayan yüksek bir konumu vardı. İmparatorluk Emniyet Müdürlüğü'nde zeki bir adam olarak kabul ediliyordu. Himmler onunla sohbet etmeyi seviyordu. Yüksek makamlardaki kişiler kendilerinin memuriyetteki üstün konumlarını ona belli etmemeye çalışırdı çoğunlukla. Emniyet dışında da saygı görmeye alışkındı. İmparatorluk Emniyet Müdürlüğü, yani Gestapo, her yerde soluk alıyor ve her yerde yaşıyordu. Üniversitede çocuk sanatoryumunun müdürünün imzasında, genç şarkıcıların operadaki ilk temsillerinde, ilkbahar sergisi için resim seçen jürinin kararında, Reichstag seçimlerinde aday gösterilenler listesinde. Yaşamın ekseni buradaydı. Devletin gizli polisinin çalışması, partinin sonsuz haklılığının, parti mantığının ya da mantıksızlığının her türlü mantığın üstünde, parti felsefesinin her türlü başka felsefenin üstünde kazandığı zaferin temeliydi. Sihirli bir değnekti bu. Onu düşürdüğün zaman büyü kayboluyordu. Büyük bir konuşmacı bir gevezeye, dahi bilgin başkalarının düşüncelerinin halk arasındaki yayıcısına dönüşüyordu. Bu sihirli değneği elinden bırakmak olanaksızdı. Liz Eichmann'a bakarken bu sabah yaşamında ilk kez bir kıskançlık kıpırtısı hissetti. Eichmann gitmeden birkaç dakika önce düşünceli bir şekilde ''Biz sizinle hemşeriyiz Liz'' dedi. Sevdikleri kent caddelerini, lokantaları, sinemaları saymaya başladılar. ''Bazılarına gitmedim elbette.'' dedi Eichmann ve bir atölye sahibinin oğlunun girmesine izin verilmeyen bir kulübün adını söyledi. Liz konuyu değiştirerek ''Söyler misiniz, yaklaşık kaç Yahudinin söz konusu olduğunu düşünebiliriz?'' dedi. Olağanüstü bir soru sorduğunu biliyordu. Bu soruya dünyada Himmler ve Führer'den başka üç kişi yanıt verebilirdi. Ama tam da Eichmann'ın demokrasi ve kozmopolitizm döneminde geçen zor gençlik yılları ile ilgili anısından sonra Liz'in bilmediği bir şeyi ona sorması, bilgisizliğini itiraf etmesi gerekmişti. Eichmann yanıtladı. Liz şaşkın bir halde sordu. ''Milyonlarca mı?'' Eichmann omuzlarını silkti. Bir süre konuşmadılar. ''Sizinle üniversite öğrenciliği döneminde Göte'nin dediği gibi çıraklık döneminde karşılaşmadığıma çok acıyorum.'' dedi Liz.
''Acımayın, ben üniversiteyi Berlin'de değil Taşra'da okudum.'' dedi Eichmann ve ekledi. ''Hemşerim, bu rakamı ilk kez yüksek sesle söylüyorum. Berchtesgaden'ı, Reichskanzler'i ve Reichsführer'in bürosunu da hesaba katarsak 7 ya da 8 kez söylenmiştir.''
''Anlıyorum. Yarın gazetede okumayız, merak etmeyin.''
''Özellikle de gazeteyi kastediyorum.'' dedi Eichmann.
Liz'in yüzüne gülerek baktı ve Liz konuştuğu kişinin kendisinden daha zeki olduğunu hissettiği için kaygıya kapıldı. Eichmann ise şöyle dedi.
''Küçük sakin kentimizin yeşillikler içinde boğulmasının dışında size bu rakamı vermemin bir nedeni daha vardı. İleride birlikte çalışmak için bunun bizi birleştirmesini istiyorum.''
''Teşekkür ederim.'' dedi Liz. ''Düşünmek gerek. Çok ciddi bir iş.''
Elbette, öneri yalnızca benden gelmiyor diyen Eichmann parmağını yukarı doğru kaldırdı. Eğer benimle emeğinizi paylaşırsanız, Hitler de kaybederse siz ve ben birlikte asılacağız.
Harika bir manzara, düşünmek gerekir dediniz.
Tasavvur etsenize, 2 yıl sonra bu odada rahat bir masanın başına oturup, insanlığın 20 yüzyıldır halledemediği sorunu biz 20 ayda hallettik diyeceğiz.
Vedalaştılar. Lis otomobilin arkasından baktı. Lis'in devlet içindeki insan ilişkileri üzerine kendine ait bir görüşü vardı. Nasyonal sosyalist bir devlette yaşam özgürce gelişemezdi. Yaşamın her adımını yönetmek gerekirdi. İnsanların soluk almasını, analık duygusunu, okuma gruplarını, fabrikaları, şarkı söyleyenleri, orduyu, yaz gezilerini yönetmek için liderler gerekliydi. Yaşam ot gibi büyüme, deniz gibi dalgalanma hakkını yitirmişti zaten. Lise göre liderler 4 karakter tipi gösterirdi. 1. karakter genellikle zeka keskinliğinden ve analiz yeteneğinden yoksun, bölünmemiş, tam mizaçlardı. Bu insanlar gazetelerden ve dergilerden parolaları ve formülleri, Hitler'in söylevlerinden ve Goebbels'in makalelerinden, Frank ve Rosenberg'in kitaplarından alıntıları bulup alırlar. Ayaklarının altında sağlam bir destek hissetmeyince ortadan kaybolurlar. Olayların ilişkisini düşünmezler. Her konuda katı ve sabırsız davranırlar. Her şeyi ciddiye alırlar. Felsefeyi de, nasyonel sosyalist bilimi de, sisli bulanık esinleri de, yeni tiyatronun başarılarını da, yeni müziği de, Reichstag seçimleriyle ilgili kampanyayı da. Okuma gruplarında Mein Kampf'ı ilkokul öğrencisi gibi ezberlemişler, raporları ve broşürleri özetlemişlerdir. Genellikle özel yaşamlarında basit, sade insanlardır. Bazen maddi sıkıntıya düşerler. Onları ailelerinden ayrı düşüren parti seferberliklerine diğer gruplardan daha sık katılırlar. Lise ilk başta Eichmann'da bu gruba giriyor gibi gelmişti. İkinci tip karakterler, zeki, ahlaksızlar. Bunlar sihirli değneğin varlığını bilirler. Sınanmış bir dost çevresinde pek çok şeyle, yeni doktorların ve bilim adamlarının cahilliğiyle, Leiterlerin ve Gauleiterlerin hatalarıyla ve huylarıyla alay ederler. Sadece liderle değil, yüksek ideallerle de alay ederler. Bu insanlar genellikle sere serpe yaşarlar, çok içki içerler. Parti hiyerarşisinin üst basamaklarında bu karakterlere alt basamaklardan daha sık rastlanır. Alt basamaklarda birinci tip karakterler hüküm sürer. Lise göre en tepede 3. tip karakter hüküm sürüyordu. Burada 8-9 kişi bulunuyordu ve 15-20 kişiye daha izin veriliyordu. Burada dogmalardan arınmış bir dünya vardı. Her şey serbestçe yargılanıyordu. Burada idealler yoktu. Bir tek matematik, neşeli, acımının ne olduğunu bilmeyen büyük ustalar vardı. Lis bazen Almanya'da her şeyin onlar için ve onların yararına meydana geldiğini düşünürdü. Lis, dar kafalı insanların zirvede görünmesinin her zaman iç karartıcı olayların başlayacağına işaret olduğunu fark etmişti. Sosyal mekanizmanın ustaları kanlı işleri özellikle onlara vermek için dogmacıları yüceltmişlerdir. Aptallar iktidar gücünden geçici olarak sarhoş olurlar ama genellikle işlerini bitirdikten sonra ortadan kaybolurlar. Bazen de kurbanlarının yazgısını paylaşırlar. Yukarıda yine neşeli ustalar kalmıştır. Aptallarda birinci tip karakterlerde son derece değerli bir özellik vardır. Bunlar halkın içinden gelmedirler. Sadece nasyonal sosyalizmin klasiklerinden alıntı yapmakla kalmazlar. Aynı zamanda halkın diliyle konuşurlar. Kabalıkları halkın, köylünün kabalığıdır. Esprileri işçi toplantılarında kahkahalara yol açar. 4. karakter tipi, dogmalara, düşüncelere, felsefeye karşı tümüyle ilgisiz ama aynı zamanda analitik yeteneklerden de yoksun icracılar. Nasyonal sosyalizm paralarını verir, onlar da nasyonal sosyalizme hizmet ederler. Biricik, en büyük tutkuları sofra takımları, kostümler, yazlık evler, mücevherler, mobilya, otomobiller, buzdolaplarıdır. Parayı çok sevmezler. Paranın sağlamlığına inanmazlar. Lis büyük liderlere ilgi duyar, onlarla bir arada ve yakın olmayı hayal ederdi. Alaycı zekanın gösterişçi mantığın hükümdarlığında Lis kendini hafif, doğal ve iyi hissederdi. Ancak Lis korkunç bir yükseklikte, en yüksek liderlerin üstünde, stratosferin üstünde sisli anlaşılmaz belirsiz mantıksızlığıyla acı verici bir şey olduğunu görüyordu. Bu en yüksek dünyada önder Adolf Hitler vardı. Hitler'in Lis'i korkutan bir yana da birbiriyle bağdaşmayan şeylerin anlaşılmaz şekilde bir arada olmasıydı. O ustaların ustasıydı, süper bir makinistti, şef montajcıydı. Hatta en yakın yardımcılarıyla kıyaslandığında hepsinin toplamından daha yüksek mantığa, daha yüksek aşırılığa, daha yüksek matematik katılığa sahip bir ustabaşıydı. Aynı zamanda onda Lis'in ancak parti yönetiminin en alt bodrum katlarında karşılaştığı dogmatik bir çılgınlık, fanatik bir inanç ve inanç körlüğü, bir öküz mantıksızlığı vardı. O sihirli değneğin yaratıcısı birinci papazdı, aynı zamanda da koyu, aşırı bir dindardı. İşte şimdi giden arabanın ardından bakan Lis, Eichmann'ın kendisinde birdenbire dünyada bir tek kişinin, Alman halkının önderi Adolf Hitler'in uyandırdığı, o ürkütücü ve cezbedici belirsiz duyguyu uyandırdığını hissetti.
19. ayrımın sonu, sayfa 222.